SBS Türkçe ilesiniz.
Askerler ve gaziler için yapılan anma gününde bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Rekabet düzenleyicisinin süpermarketlere yönelik soruşturmasının bir parçası olarak Aldi yöneticileri sorgulandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk her yıl olduğu gibi bu yılda ülkenin dört bir yanında anıldı. Gaziler Yardım Kuruluşu RSL, New South Wales'ın başkanı Mick Bainbridge Remembrance Day yani anma günü törenlerine katılan insan sayısının arttığını görünce yüreklendiğini söyledi. Avustralya'nın simgesi opera binasının yelkenleri bir Anadolu çiçeği olan kırmızı gelinciklerle kaplandı ve Birinci Dünya Savaşı'ndaki çatışmaları sona erdiren anlaşmanın tarihini anmak için ülke çapında anma törenleri düzenlendi. Bugün ülkeleri için hizmet etmiş ve savaşmış askerleri ve gazileri onurlandırıyor. Bainbridge bunun hüzünlü bir tefekkür zamanı olduğunu söyledi.
I hope it continues to grow. I think it's such an incredible thing for us to remember where we've been.
Anma günü törenlerine katılımın artmaya devam etmesini umuyorum. Nerede olduğumuzu hatırlamamızın bizim için inanılmaz bir şey olduğunu düşünüyorum. RSL'de başkan olarak benim rolüm sadece gazilere bakmak değil, ayrıca gaziler için savunuculuk yapmak diyen Bainbridge, bu yüzden bunun toplum olarak bir araya gelip hatırlamamız gerektiğine dair dokunaklı bir hatırlatma olduğunu düşünüyorum ve gelecekte bu gibi şeylerden kaçınmamız gerektiğini aklımızda tutmamız gerektiğini düşünüyorum diye konuştu. Senato'nun federal hükümetin yanlış bilgi ve dezenformasyon hakkındaki tasarısına yönelik soruşturmasında yanlış bilgi ve dezenformasyon tanımları ve online yani internetteki ifade özgürlüğü üzerindeki etkileri konusunda endişeler dile getirildi. Tasarı Temsilciler Meclisi'nden 7 Kasım'da geçti ancak Senato'da koalisyondan muhalefetle karşı karşıya. Ulusal Parti Milletvekili Kate Pitt yasanın George Orwell'ın dispotik romanı 1984'e benzediğini söyledi. Önerilen yasalar düzenleyici kurum olan Avustralya İletişim ve Medya Kurumu'na dijital platformları izleme yetkisi verecek ve ağlarındaki yanlış bilgi ve dezenformasyon hakkında kayıt tutmalarını gerektirecek. Sydney Üniversitesi'nden anayasa hukuku uzmanı olan Profesör Ann Toomey olası bir anayasal sorun göründüğünü söyledi.
But once you get beyond what's verifiably untrue to things like
bir seçim sürecinde yapılan iddialar ve görüşler gibi doğrulanabilir şekilde doğru olmayan şeylerin ötesine geçtiğinizde diyen Toomey, bu sadece seçim süreci değil, aynı zamanda insanların onları yanıltabilecek şeyler söylemesi durumunda seçim sürecinin baltalandığını söylüyoruz. O zaman hakkınız siyasi iletişime tokat gibi çarpılır diye konuştu. Süpermarket devi Aldi'nin yöneticileri rekabet düzenleyicisi tarafından yürütülen bir soruşturmaya katıldı. Şubat ayında Maliye Bakanı Jim Chalmers, Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu'na süpermarket sektöründe fiyatlandırma ve rekabet konusunda bir soruşturma düzenlemesi talimatını verdi. Aldi, Coles ve Woolworths'ün %67'lik pazar payına kıyasla ulusal süpermarket satışlarının yalnızca %9'unu elinde tutuyor. Aldi'de ulusal satın alma yönetici müdürü olan Jordan Leck, son birkaç yılda maliyet enflasyonu da dahil olmak üzere market ürünlerinin maliyetinin önemli ölçüde arttığını ve işletmesinin maliyetlerini düşürmek için dar bir ürün yelpazesine odaklanmanın kasıtlı bir karar olduğunu söyledi.
Our intent to have the lowest prices in market, we do that through a narrow product range. We believe that
niyetimiz pazardaki en düşük fiyatlara sahip olmak. Bunu dar bir ürün yelpazesi aracılığıyla yapıyoruz. Artan bir yelpazenin tedarik zincirimiz boyunca maliyet ve karmaşıklık eklediğine inanıyoruz diyen Leck, yelpazeyi arttırmak daha büyük mağazalar ve tedarik zinciri boyunca daha fazla idari iş gerektiriyor. ve aldığımız bu kararların her birinin maliyet eklediğini anlıyoruz diye konuştu. Kohl's, Woolworths ve IGA'nın ana şirketi Metcash'in yetkilileri de önümüzdeki günlerde soruşturmada hazır bulunacak. Rekabet düzenleyicisi nihai raporu önümüzdeki yılın Şubat ayında federal hükümete sunmaya hazırlanıyor. Yayınlanan yeni bir rapor her 4 işverenden birinin iş yerinde cinsel tacizin yaygınlığını hala izlemediğini gösteriyor. Mevzuat gereği İş Yeri Cinsiyet Eşitliği Ajansı 5,2 milyon çalışanı kapsayan 7 binden fazla orta ve büyük işveren hakkında yıllık bir rapor yayınladı. Ankete katılan işverenlerin neredeyse %99'u cinsel tacizi veya ayrımcılığı önlemek için bir politikaları veya stratejileri olduğunu söyledi. Ancak işverenlerin yalnızca %51'i cinsel taciz politikalarını çalışanlar ve sendikalarla gözden geçirdiğini belirtti. 100 veya daha fazla çalışanı olan şirketlerin %32'si ise çalışanların kimliklerinin gizli tutulmasına olanak tanıyan anonim raporlama kanalları kurmadı. Cinsiyet ayrımcılığı yasasındaki değişiklikler 2023'ün sonunda yürürlüğe girdi ve işverenlerle iş ile ilgili cinsel tacizi ve cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldırmak için adımlar atma konusunda olumlu bir görev alanı yarattı. Eski İşçi Partisi Senatörü Chris Evans, Avustralya'nın ilk kölelik karşıtı komiseri olarak atandı. Aralık ayında göreve başlayacak olan Evans, modern kölelik yasalarının yakın zamanda yapılan bir incelemesinde ortaya konulan reformları şekillendirecek. Buna insan ticareti, zorla çalıştırma, zorla yaptırılan evlilikler, aldatıcı işe alım ve borç köleliği gibi sömürücü uygulamalara karşı hükümetle birlikte çalışmak da dahil olacak. Evans, Rudd ve Gillard hükümetleri altında göç ve iş yeri ilişkileri bakanı olarak görev yapmıştı ve insan ticaretini sona erdirmek için birlikte çalışan dini liderlerden oluşan bir koalisyon olan Küresel Özgürlük Ağı'nın eski genel müdürüydü. Yaklaşık 250 Avustralyalı aborjin Batı Avustralya'daki Rodnist adasında ölenleri anmak için bir haftalık kültürel törenler için bir araya geldi. Bir haftalık program hafta sonu Batı Avustralya Başbakanı Roger Cook'un 1838 ile 1931 yılları arasında 4000 aborjin erkek ve çocuğun hapsedilmesi ve tedavisi için resmi bir özür dilemesiyle başladı. Bu erkek ve çocukların en az 373'ü Avustralya'nın göz altında en fazla ölümün gerçekleştirdiği yer olan bir alana gömüldü. Eyalet Başbakanı Cook hafta sonu adada düzenlenen bir anma töreninde eyalet hükümetinin kurumun süreçte oynadığı rol için özür dilediğini söyledi. Bu 4 yıl önce başlayan gerçekleri anlatma projesini sürdürmeyi amaçlıyor. Kimberley Toprak Konseyi eş direktörü Robert Watson NITV'ye ne olduğunu ve bunun bugün aileleri nasıl etkilediğini doğru bir şekilde anlamanın çok önemli olduğunu söyledi.
It means a lot. I came here 32 years ago.
Bu çok şey ifade ediyor. 32 yıl önce buraya bazı insanlarla geldim. Kemikleri tespit etmek istiyorlardı ve biz de bunu yaptık diyen Watson, Avustralya'nın bu bölgenin tarihini anlayabilmesi gerçekten önemli. Bizi bir araya getirmek ve yerli halk söz konusu olduğunda daha iyi politikalar yapmak için diye konuştu. Taliban yetkilileri Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na katılıyor. Bu Taliban'ın 2021'de iktidara gelmesinden bu yana ilk kez böyle önemli bir uluslararası toplantıya katılımı olacak. Afganistan hükümeti büyük ölçüde Taliban'ın kadınların eğitimine ve hareket özgürlüğüne getirdiği kısıtlamalar nedeniyle Birleşmiş Milletler üye ülkeleri tarafından resmen tanınmıyor. Afganistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdülkuar Balki, Ulusal Çevre Koruma Ajansı yetkililerinin gözlemci olarak davet edildikten sonra Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi için Bakü'ye gittiğini söyledi. Gözlemci statüsü potansiyel olarak çevre tartışmalarına katılmalarına ve potansiyel olarak ikili görüşmeler yapmalarına olanak tanıyor. Taliban'ın Ulusal Çevre Koruma Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Zeynül Abidin Abid, France 24'de siyasetin bir kenara bırakılması gerektiğini söyledi.
Climate change is a humanitarian issue.
İklim değişikliği insani bir konudur diyen Abid ve uluslararası topluma iklim değişikliği sorunlarını siyasetle ilişkilendirmemeleri çağrısında bulunduk diye konuştu. Afganistan iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden biri olarak kabul ediliyor. Bültenimize Türkiye haberleriyle devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk her yıl olduğu gibi bu yılda ülkenin dört bir yanında sevgi, saygı ve minnetle anıldı. Ulu Önder'in 10 Kasım 1938'de aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde dün yine milyonlar Anıtkabir'e koştu. Binlerce vatandaş soğuk havaya rağmen Ankara'da atanın huzuruna çıkmak için beklerken saat 9'u 5 geçe tüm yurtta duygusal anlar yaşandı.
Bugün vefatının 86. yıl dönümünde sizleri bir dakikada saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı söylemeye davet ediyoruz.
İstanbul'daysa yurttaşlar ebedi lideri anmak için her yıl olduğu gibi bugün de Dolmabahçe Sarayı'na akın etti ve Atatürk'ün vefat ettiği odasına karanfil bıraktı. Anıtkabir'de düzenlenen resmi törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasi parti liderleri ve devlet erkanı Atatürk'ün huzuruna çıktı ve saygı duruşunda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Anıtkabir özel defterini imzaladı.
Şanlı mazimizden daha aydınlık bir atiye uzanan kutlu yolculuğumuzu emin adımlarla sürdürüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'ndaki törene katıldı ve burada bir konuşma yaptı.
Gazi'nin ömrü ve sağlığı en azından bir 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi, hiç şüphesiz 2. Cihan Harbi sonrası bambaşka bir Türkiye görecektik. Maalesef Gazi'nin vefatıyla bu fırsatı kaçırdık. Türkiye bir dönem gardırop Atatürkçülerinden çok çekmiştir. Bugün de sosyal medya Atatürkçülerinin hem Atatürk'e hem ülkemize hem de milletimizin birlik ve bütünlüğüne verdiği zarar Türkiye'nin yeminli düşmanlarıyla yarışır seviyeye ulaşmıştır. Öyle ki Atatürk istismarcıları, son dönemde terör örgütleri ve onların çeşitli isimler altındaki uzantılarıyla kol kola girecek, yan yana yürüyecek kadar zıvanadan çıkmışlardır.
Öte yandan Adalet ve Kalkınma Partisi Denizli İl Başkanlığı binasına 10 Kasım'da Türk bayrağı ve Adalet ve Kalkınma Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posteri asıldı. Adalet ve Kalkınma Partili Gelibolu Belediyesi'nin de ilçe geneline astığı 10 Kasım afişinde Atatürk'ü parmaklıklar ardında göstermesi tepkilere neden oldu. Belediye yaptığı açıklamada teknik hata nedeniyle posterin kusurlu olduğuna dair açıklama yaptı. Bu arada Cumhurbaşkanlığı kabinesi 9 yıl aranın ardından ilk kez 10 Kasım dolayısıyla Çankaya Köşkü'nde toplandı. Erdoğan toplantının ardından yaptığı konuşmada belediyelere atanan kayyumlara yönelik eleştirileri hedef aldı. Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e hedef alan Erdoğan, Esenyurt Belediye Başkanı'nın kağıt üstünde bir başka partinin mensubu gözükmesi hakikati değiştirmiyor ifadesini kullandı. 14 senedir Cumhuriyet Halk Partisi içinde Kürt kimliğine sahip çıkarak siyaset yapan bir hukukçu olan Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, T24 Haber sitesine verdiği röportajda Kürtler için ikinci alternatif artık kesinlikle Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Erdoğan bunu gördüğü için harekete geçti diye konuştu. İktidar Bahçeli'nin neden olduğu tepkiyi kayyumla dindirmeye çalışıyor. Kayyum atamalarında sembollerle mesaj verdiler diyen Tanrıkulu
Belediyesine kayyum atanan Halfeti Öcalan'ın memleketi. 4 Kasım ise Selahattin Demirtaş'ın tutuklandığı tarihtir. Bizim istediğimiz çizgiye gelmezseniz size daha kötüsünü yaparız demiş oldular ifadesini kullandı. Öte yandan gazeteci Furkan Karabay, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve belediyeye kayyum atanması ile ilgili yaptığı haberleri ve sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle tutuklandı. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ve yerine kayyum atanmasının önünü açan soruşturmanın başındaki başsavcı Akın Gürlek'in eşi Elif Gülşah Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından SPK üyeliğine atandı. CHP Grup Başkan Vekili Mahir Başarır, Esenyurt'ta yapılan siyasi operasyonun ödülü verildi. Bu düzen liyakat değil, sadakat düzenidir diyerek karara tepki gösterdi. CHP lideri Özgür Özel de Akın Gürlek'i sarayın yeni Zekeriya Öz'ü olarak tanımlamıştı. Yurt dışı temaslarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahçeli'nin Öcalan açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Müzakerelerin yapılacağı tek yerin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğuna işaret eden Kurtulmuş, "Bir eli silahta, bir eli sandıkta siyaset olmaz. Siyasetin milli irade haricinde hiçbir iradeden talimat almaması gerekir. Bu konuda atılacak adımlar Türkiye'yi rahatlatır." diye konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı'nın 8 Kasım'da sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda parti lideri Özel'in son dönemdeki politikalarını eleştirerek gerekirse kurultaya gidilir demesi sonrası Genel Başkan Özgür Özel parti içerisindeki kurultay tartışmaları ile ilgili konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak bu tartışmayı bitiriyorum. Bundan sonra hiçbir Cumhuriyet Halk Partili'nin böyle kendi içine dönük gündemlerle partiyi ve kamuoyunu meşgul etmemesi gerekir. Anketlerde Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olarak devam ediyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak neyi tartışıyoruz? Birbirimizle neyi paylaşamıyoruz? Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Atatürk'ün partisine iktidar yapacağız. İçe dönünce kaybediyoruz, kaybettiriyoruz. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde kimse birbirine laf yetiştirmeyecek. İşimize bakalım.
Yerel ve genel seçimde sandıktan çıkan sonuçlara en yakın tahmini yapan Sonar Araştırma Şirketi'nin son anketi yayınlandı. Ankette yerel seçimden zaferle ayrılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar partisi Adalet ve Kalkınma Partisi ile farkı açtığı görüldü. Sonar'ın VİP üyeleri için hazırladığı Ekim ayı anketinin sonuçlarına göre Cumhuriyet Halk Partisi %33,4 ile tercih edilen birinci parti olurken Adalet ve Kalkınma Partisi %28,2 ile ikinci, DEM %9,2 ile üçüncü ve Milliyetçi Hareket Partisi %7,3 ile dördüncü parti oldu. Türk Devletleri Teşkilatı'nın Kırgızistan'da düzenlediği zirveye Kuzey Kıbrıs'ın gözlemci olarak çağrılması Avrupa Birliği'nde rahatsızlık yarattı. Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell daveti sert bir dille eleştirdi ve bu daveti Kıbrıs'la Türk ayrılıkçı oluşumunu meşrulaştırma girişimi olarak değerlendirdi. Narin Güran cinayetiyle ilgili davanın duruşması Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3. günün sonunda gelindi. Mahkeme ara kararda sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Davanın bir sonraki duruşması 26 Aralık'a ertelendi. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 22 Türk lirası 63 kuruştan, 65 Amerikan sentinden ve 61 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerini ilerleyen dakikalarda dinleyebileceksiniz. Hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da kapalı 26 derece, Sydney'de kapalı 23, Melbourne'da genelde açık 24, Adelaide'da yer yer yağışlı 28, Perth'te açık 25, Hobart'ta açık 21, Brisbane'da sağanak yağışlı ve muhtemelen fırtınalı 29 ve Darwin'de de genelde açık 36 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.